Ayrım 14.
Herkes de senin gibi bir kadın alacağım diye oturup senelerce düşünmez ya, evlenecek evlenir. Bir yanı pot gelirse bir kolayına bakar yahut katlanır oturur. O sana göre elini şakağına dayayıp yıllarca düşüneceksin, olmadı danışacaksın. Hı, ona insanın ömrü yetişmez. Eğer kız gelir de bizden sorarsa ben bu işi kendi işimden çok düşünürüm, anladın mı? Yandılar desene. Yanarsa yanar. O da Hasan Bey'in kızı olduğu için. Başka birisi olsa hiç karışmam. Hem senin anlattığına göre bu adamın pek dengi yerinde değil ha? Canım, bu çatlaklık karısı için belki daha iyidir. Herifi istediği yana çeker götürür. Akıllı koca olup da onun kahrını çekeceğini. Bilmem, düşünmeli. Sen ona ne dedin? Ben bir şey demedim. Benden kızı açayım mı diye soruyordu. Babası hastadır. Eğer kızı müsait bulursan sor dedim. İyi demişsin, sorsun. Eğer kız bize sorarsa o zaman düşünürüz. Babası açılırsa aralarında işi konuşsunlar. Yalnız Hasan Bey böyle hastayken kızın bu işe razı olacağını hiç aklım kesmez. Nene gerek, o kızın damarını bulur, gönlünü yaparsa yapar. Yapamaz da azar işitirse onu da kendi bilir ha. Fahri evine girdi, ben de odama gittim. 26. Ertesi günü hastaneye gittim. Hasan Bey'in beni görmek istediğini söylediler. Onu iyileşmiş, daha açılmış buldum. Beni görünce sevindi, ağlar gibi oldu. Odada bulunan Selime Hanım'la hasta bakıcı bizi yalnız bıraktılar. Hasan Bey'in yatağı yanına oturdum. Dili dolaşıyor, her söylediği kolaylıkla anlaşılmıyordu. Bana dedi ki, ''Ben iyiyim ya, eh gene artık evvel Allah, sonra sen. Ha işte bu kadar, gayrı sen nasıl bilirsen. İşte bu. Ana da sen, baba da sen. Davranırım belki. Baksan zararım yok ama kulak asma. Evvel Allah, sonra sen.'' Elini öptüm. ''Ömrün uzun olsun.'' dedi. Odadan çıktım, gözlerimden yaş geldi. Selime ile hasta bakıcı kapı önündeydiler. İdare müdürünün odasına girdim. Orada kendimi topladım. Biraz sonra Selime geldi, yanıma sokularak ''Babamı nasıl buldunuz?'' diye sordu. ''Artık açılıyor.'' dedim. ''Ben de öyle görüyorum.'' dedi. ''Daha çabuk açılacak ama çok düşünüyor, çok üzülüyor.'' ''Evet. Dün gece siz gittikten sonra sizi sordu. Çağıralım dedim, istemedi. Beni ne zaman sorarsa siz kendisinden sormayınız, bana telefon ediniz yahut Fahri'ye haber verin. Biz konuşurken Fahri geldi. Eh, artık büyük baba da oldun, uğurlu kademli olsun dedi. Kim, ben mi? Sen ya. Baba olmadan. Kısmetin gür. Nasıl oldu da oldum? Senin kızın bir oğlu oldu. Hangi kızın? Hizmetçi yok muydu hani bana yollamıştın? Ha, Halide olacak. İkinci çocuğu mu? Öyle ya, birinciyi çalışa çalışa yolladı. Şimdi burada mı? Yok, doğum evinden bana telefon ettirmiş. Burada bir kadın var, kurtulduğunu size haber vermemizi istiyor dediler. Ben yanlış bir şey olacak diye düşündüm. Doktora telefon ettim, anlaşıldı. Kendi de çok sevinmiş de biz de seviniriz diye telefon ettirmiş. Biz ona düşürme demiştik ya. Bana acıklı geldi dedim. E biraz. Sen ona bir demet çiçek yolla. Nedense benden çekiniyor. Ha, polis meselesinden sonra senden çekiniyor. Çiçekleri yolla ama unutma. Yollarım. Belki sana da telefon etmiştir. Hiç sanmam. Sen onun herifini hiç gördün mü? Görmedim. Görecek şey, hani haylaz orta mektep kaçkınları vardır onlardan. Ben onu görünce kendimden soğudum. Niçin? Bak, kimler baba oluyorlar da biz olamıyoruz. Hele sen. Bu kadar da sana yalvarıyorum. Ne yalvarıyorsun? Evvel sen evlen de beni utandır. Biz Fahri ile konuşurken Ayaşlı geldi. Bana nasıl Hasan Bey diye sordu. Bugün her günkünden biraz daha iyidir dedim. Onun bir alacağı vardı. Ben onu bugün alıverdim. Şimdi ona nasıl verelim? Bilmem, verelim. İstersen sen kendin ver. Bir imza ister de. İmza da atar bence ama bir yol Fahri'ye soralım. Kızı babasının yerine imza etse olmaz mı? Eğer verecekli razı olursa eder. Verecekli burada, dur bir sorayım. Ayaşlı gitti geldi, razı oluyor dedi. Selime Hanım'ı çağırdık, imza etti. Götürdü, babasının da parmağını bastırdı. Onu da başhekime tasdik ettirdi, oldu. Hasta olalıdan beri Hasan Bey'e gösterdiği sevgi ve dostluk Ayaşlı'yı bana sevdirdi. Eskiden de onu sevmezdim desem yalan olur. Ayaşlı haydut adamdır, sert adamdır. Zor zamanda kendisine güvenilir adamdır. Sevgisinde kendisince iyi bildiği, hak bildiği şeylerde kuvvetli, canlı bir adamdır. Ahlak telakkileri herkese uymaz. Onun bu tarafına bakmamalı. Hasan Bey hasta düştükten sonra Ayaşlı işini gücünü bırakıp onun toplanabilecek işleri arkasından koşmaya başladı. En az günde iki kere Hasan Bey'i yokluyor ve Hasan Bey'i kaybetmek korkusu gözlerinden okunuyordu. Hasan Bey'in işinin kağıtları sizde varsa bana verin, ben dairelerden çıkartayım, size haber vereyim dedi. İyi olur dedim. Hasan Bey'in mübadeledeki işini takip etmeye başladı. Ayaşlı gittikten sonra ben gene hastanede kaldım ve kahvesini içmek için başhekimin odasına çıktım. Nöbetçi hekimi Şevki Bey ile Fahri de oraya geldiler. Yanlış gelmiş bir ilaç üzerine konuşmaya başladılar. Eczacıyı çağırdılar, bilmem nereye telefon ettiler. Selime Hanım bir aralık geldi, Fahri'den bir şey sordu, gitti. Babası için bir şey sormuş olsa gerek. Başhekim vilayete gidecekmiş, bizden izin istedi. Ben de aşağı Fahri'nin odasına indim. Şevki Bey ile Fahri oraya geldiler. Gene bu yanlış gelmiş ilaçla kırdısı ediliyordu. Hasan Bey'e bugün her günden fazla acıyordum. İçimde onun öleceği korkusu vardı. Herkes konuşuyor, ben onları dinlemiyordum. Yalnız kalmak istemiyor, onun için buradan ayrılmıyordum. Odaya gözüne cam batmış bir adam getirdiler, göz hekimini beklemeye başladı. Kimse onunla meşgul değil. Giren çıkanlar hep yanlış gelmiş ilaç derdine düşmüşler, onunla kırdısını ediyorlar. Şevki Bey nedense bu yanlış gelmiş ilaçlar işine takılmış, kendini ayıramıyordu. Herkesi de beraber sürüklüyor. İçim sıkıldı, yaklaştım, yavaşça Fahri'ye dedim ki, ''Bana bak, bırak şimdi bu ilaçları, bana küfür ettireceksin.'' Herifin gözüne cam batmış, bir saattir burada uğunuyor. Siz de mühim bir işmiş gibi bu Allah'ın belası ilaç peşine düşmüştünüz. Kim bilir Şevki'nin ne dalgasıdır. Fahri o adamın orada olduğunun da farkında değilmiş. Hademe'yi çağırdı. Bu adamı burada ne bekletiyorsunuz diye sordu. Hademe bilmiyor ve yanlış anladı. O adamı dışarı çıkarmaya kalkıştı. Ulan dışarı çıkarıp ne yapacaksın? Siz buyurdunuz. Ben sana dışarı çıkar mı dedim. Bak gözü hasta, bunu buraya kim getirdi bıraktı? O da belli değil. İrfan Bey nerede? Onu da bilmiyorlar. Bağırış çağırış, azar, en sonunda anlaşıldı ki göz hekimi İrfan Bey gelmiş, hastalarına bakmış, işini bitirmiş gitmiş. Ne olacak şimdi? Telefon, İrfan Bey'i arıyorlar. Yok, nereye gitmiş kimse bilmiyor. Hasta da uğunuyor. Bu aralıkta Şevki Bey gene gelip gidiyor, ilaçla kırdısı ediyor. En sonunda Fahri de bıktı. Ne yapayım birader dedi. Hem ne düşüyorsun bunun üstüne bu kadar? Bu cenabet 40 yılda bir kullanılmaz. Bir hasta mı var? Şevki Bey gitti gelmedi. Göz hekimini de sonunda evinde buldular. Hastayı yolladılar. Ortalık biraz dinlendi. Ben de Fahri'yi yalnız bulup Hasan Bey'in bana vasiyet ettiğini anlatmak istiyordum. Olmadı, odaya Selim'e geldi, arkasından da doktor Halit Ahmet kapıdan girdi. Fahri'ye dedim ki, ben bugün öğle yemeğine sendeyim. Hadi gidelim dedi, hadi. Gördüm ki Selim'e Halit Ahmet'le odada yalnız kalmaktan çekindi. Siz de bizimle gelir misiniz dedim, yemeği yer döneriz. Babam ararsa, çok kalmayacağız ki, uyanık mı? Uyuyor. Sorarsa yemekte olduğunuzu söylerler, bize de telefon ederler. Olur dedi. Selime Hanım giyinmeye gitti. Ben Fahri'ye dedim ki, senin mikropçunun işini bozdum. Onun işi zaten pek düzgün değil dedi. Ne gibi? Kızı açılmış mı? Ya açılmış da olmaz demiş. Yahut açılmak istemiş, kız yüz vermemiş. O da çok üstüne düşmesin. Aşık be, başka işe baktığı yok. Güzel ama kızın da kocaya varacak günü değil. Dinler mi elini oğlu? Denesin bakalım. Deniyor, gece gündüz düşündüğü bu. Ama kızı da çok rahatsız ediyorsa ona da bizim yol vermememiz lazım gelir. Kız kendisi ses çıkarmadıkça bize karışmak düşer mi? Kız olur ki sıkılır da söyleyemez. Olmaz öyle şey. Ben bugün kızı rahatsız gibi gördüm de onun için yemeğe çağırdım. Yanlış etmişsin. Bu iş kaçıp kovalamadan da olur mu? Kedileri görmüyor musun? Dişliye dişliye evlenirler. O kaçıp kovalamayı tabiat idare eder. Sorsan birin için kaçtığını, ötekin için kovaladığını bilmez. Demek şimdi bunları bırakacağız, birbirini dişlesinler ha? Evet, bırakmalı. Erkek bir koku almasa bu kadar peşine düşmezdi. E hadi bakalım koklaşsınlar. Selim'e bu son sözlerimi işitti ve sorar gibi de yüzüme baktı. Dilimin ucuna geldi, az daha söyleyecektim. Kendimi zor tuttum. Yemekte Fahri gene Melek Hanım lakırdısını etmeye başladı. Ben artık inanıyorum ki Fahri bu kıza tutulmuştur. Onun lakırdısı olmadıkça duramıyor. Benim evlenmem lakırdısı da bahanesi. Bugünlerde onun bir buhran, bir derin tereddüt içinde olduğunu anlıyorum. Acaba Melek Hanım onu ister mi, sever mi? Fahri kendisini ta çocukluğundan beri çirkin bulur, kadınların kendisine iltifat etmediklerini sanır, bu da onun hastalığıdır. Bana kalsa Melek Hanım ona isteye isteye varır. Doğrudur, belki Fahri güzel bir erkek değildir. Ancak onun kadar sevimli adam az bulunur. Bunlar aklıma gelince gülümsedim. Dedim ki, söylediklerin doğru ama ben koku almıyorum. Biraz evvel söylediklerin aklında mı? Hastasın, nezle olmuşsun. Sen hele dur. Hasan Bey biraz daha iyileşsin de ben sana evlenmek nasıl olur anlatırım dedim. Fahri kendim için söylüyorum sandı. Sen sözünde durmazsın ki dedi. E bakalım görürüz. Selim'e uyanık gözlerle bir bana bir Fahri'ye bakarak bizi dinliyor ve işittiklerini anlamak istiyordu. Onun yanında bu sözleri daha ziyade uzatmak istemedim, lakırdıyı değiştirdim. 27. 10 gün kadar iyi gittikten, bizi umutlandırdıktan sonra Hasan Bey bir gece birdenbire bozularak uzun süren bir can çekişme devresi geçirip bir ikindi üstü öldü. Kızı, ben, Ayaşlı, yas içinde kaldık. Fahri bana dedi ki, bu kızın burada kalması doğru değil. Cenaze kalkarken görmesin. Onu buradan götürmeli. Nereye götürelim? Otele götürmeli. Otel bence olmaz. Gene bir eve götürmeli. Hangi eve? Bizim apartmana götürmek istemem. Müdürün evine götürsen olmaz mı? Müdürün evi olmaz. Ne münasebet. Babası ölmüş bir kadın, ağlayacak, sızlayacak. Onlar da ağlayacaklar yahut bunu avutmaya çalışacaklar. Beylik bir sürü lakırdılar. Hem ben hususi işlerimi müdüre açmak bile istemem. Senin aklında başka bir şey var da hep müdürün evi deyip duruyorsun. Canım ne olur dedi ama Fahri bana hak verdi. Gider pekala otelde kalır. Ben ona en iyi otelde bir yer tutarım dedim. Sonra Selime'ye söylerken isterse müdürün evine de gidebileceğini de anlattım. Aman kimsenin evi olmasın, benim kimseyi görecek vaktim yok dedi. Sinepalas'a telefon ettim, ikinci katta bir oda hazırlattım. Selime'yi götürmek istedim, gitmedi. Babasının tabutu çıkıncaya kadar bekledi. Bütün bizim arkadaşlar, Fahri'nin arkadaşları, Ayaşlı ile kiracıları, bizim umum müdür bile hep cenazeye geldiler. Cenaze çıktıktan yarım saat sonra Selime Hanım'ı otele götürdüm. Hemen hiç durmuyor, ağlıyordu. Otele girince Selime, ilkin benden kurtulmak, yalnız kalmak istedi. Siz rahatsız olmayınız, ben de biraz yatayım dedi. Çekildim, içime de gizli bir korku geldi. Umutsuz kaldı da kendini öldürmek ister mi? Ben de odama gittim. Abdülkerim ile Şefik Bey geldiler, bana başın sağ olsun dediler. Cenazedeymişler. Onlar gidince ben de uzandım. Üzüntü, gönül yorgunluğu beni hasta gibi etti. Selim'e ne olacak diye düşündüm. Kimsesi yok ama kimsesiz kadın az mı? Bir işe girer, hocalık eder, dil dersleri verir. Bir kısmeti çıkarsa kocaya gider ama kocaya giderse ben kıskanırım. Bu kız başkasının olursa çekemem. Ben onu kimseye veremem. Uyumak için yattım ama uyuyamadım. Hasan Bey'in ölüsü gözümün önünden gitmedi. İnsan ölünce ne kadar çirkin oluyor. Niçin her şey doğarken adama güzel görünüyor da ölürken çirkin? Biraz da sıtmam var. Sabahleyin Ayaşlı ile Hasan Bey'in odasını açtık. Nesi varsa gözden geçirdik. Defterlerini, kağıtlarını topladık. Aradan biraz geçince bunları Selime'ye vermeli. İşlerine bakmak için kağıtlarını gözden geçirdim. Ayaşlı, Hasan Bey'in bütün işlerini biliyor, bana da anlattı. Mübadele işi bitse kalan işleri kolay. Selime'ye gittim. Erken kalkmış, giyinmiş, penceresinin önüne oturmuş. Elinde mendil ıslak, gözleri şiş, kan içinde, rengi uçuk. Nasılsınız dedim. İyiyim, teşekkür ederim dedi. Biraz durduktan sonra, biri olsa da bugün beni babamın mezarına kadar götürse, bir daha kim bilir ne zaman görürüm dedi. Şaştım. Niçin? Siz buradan gitmek mi istiyorsunuz diye sordum. Gözleri yaşardı, başını çevirdi. Evet dedi. Orada kimsen var mı? Yok, kim olacak? Burada kalsanız daha iyi değil mi? Hiçbir söz söylemedi, önüne baktı. Hiç olmazsa burada iki kişiyiz, benim de kimsem yok. Bana sorarsanız ben gittiğinizi istemiyorum, burada birlikte kalırız. Biraz sustuktan sonra gene ben, siz bilirsiniz, hiç olmazsa birkaç gün düşününüz. Burada isterseniz ayrı bir ev tutarsınız, istediğiniz gibi yaşarsınız. Bence düşünseniz iyi olur, sonra isterseniz gene gidersiniz, değil mi? Biraz düşündükten sonra, müsaade etseniz de ben gitsem dedi. Siz bilirsiniz dedim. Yalnız hatırınıza fena şeyler gelmesin. Bugün yalnız kaldınız sanmayınız. Sizi tanıdıktan sonra Hasan Bey sağ da olsaydı gene burada kaldığınızı isterdim. Elindeki mendilin ucunu bükerek teşekkür ederim dedi. Siz yabancı değilsiniz. Benim gitmem hayırlıdır. Bana söyleyecek söz kalmadı. Siz bilirsiniz dedim. Benim gücenmiş gibi olduğumu anlayarak gönlümü almak, beni avutmak için hemen yüzüme gülümsedi. Nasıl bundan evvel Cavide'nin beni bırakıp gitmeyeceğine inanmışsam, şimdi de Selime'nin beni bırakıp gitmeyeceğine öyle inanmıştım. Ben kendimi ne kadar değerli görüyorum. Beni kadınlar bulunmaz bir koca bilirler ve bırakmazlar sanıyorum. Cavide gibi daha liseden yeni çıkmış bir kızın bir gözdesi olmaz mı? Öyleyse ne zaman gitmek istiyorsunuz? Ben ona göre her şeyi hazırlatayım dedim. Bilmem, bu akşam olur mu? Neden olmasın? Ben bankadan erken çıkarım, sizi kabre götürürüm. Oradan doğru istasyona ineriz. Size de çok zahmetim oluyor dedi. Hiç karşılık vermedim. Belki benim gönlümü almak için birkaç kelime söylerdi. Beni kırgın, incinmiş bırakmak istemezdi. Ama öyle tez davrandım ki sözleri dudaklarında kaldı. Selime babasının mezarında ağladı, sonra otomobilde de biraz gözyaşı döktü. Bana da bir şeyler söylemek istedi. O kadar kırgın gözlerle baktım ki, belki bir soğuk karşılık veririm diye korktu, söylemedi. İstasyonda Ayaşlı bizimle beraber bulundu. Ben bilet alınmasını, eşyanın yükletilmesini bahane ederek dolaştım. Ona söz söylemeye zaman bırakmamak istedim. Belki de hiçbir şey söylemeyecekti. Ben kendimi aldatıyordum. Tren artık kalkarken dedim ki, her ne zaman bir ihtiyaç olursa ya yazarsınız yahut bir şey de yazmak istemezseniz oradaki banka memuru her emrinizi yapacaktır. Tren kalkmıştı. O bana cevap verdi, bir şeyler söyledi, ben anlamadım. Ağlıyordu. Öylece gitti. Gitsin. Kendi istedi. Hasan Bey'in vasiyeti böyle mi tutulacaktı? İdare edemedim. Bir ufak şeyden hemen dargınlık çıkarıyorum. Salıvermemeliydim. Şimdi yeryüzü bana boş geliyor. Bana bu kadınlar içinden gene Turan'dan başkası sokulmadı. Selime'yi ne kadar seviyordum, ne kadar beğeniyordum. Ne güzel kadın, bana ne kadar uygun. Kim bilir orada bir sevdiği mi vardır? Yoksa benden mi hoşlanmadı? Şimdi Selime'yi sevmiş olduğumu ne iyi anlıyorum. Ayaşlı yanıma sokuldu. Gitmeyelim mi dedi. Gidelim. Sonra otomobilde, bu hanım şimdi orada kimine gidiyor diye sordu. Hiç kimsesi yok ki. Ayvalık'a evine gitti. Gitmeseydi ne yapacak şimdi orada? Bilmem. Gitme kal dedim, dinlemedi. Yanlış etmiş. Ben yolunca söyledim, akılsız kadın. Yahut çocuk değil ki zorla oturtayım. Elbet onun da bir bildiği vardır. Karı kısmının aklından ne olacak? Ya birine gönül verir yahut bir başka karıya körlüğüne gider. İşte bu. Ben söyledim, babasının vasiyeti vardı. Gene de bir işi düşerse bakarız, bizden bu kadar. Hasan Bey'in buradaki işlerine kim bakacak? Bilmem, hiçbir şey konuşmadık. Ben bakarım. Sana ne kadar borcu var? Helali hoş olsun, bana borcu yok. Nasıl yok, ben biliyorum. O sağ kalsaydı ben gene almazdım. Ben bilirim ki Hasan Bey Ayaşlı'dan elden de para almıştı. Öyle sanırım ki Hasan Bey'in buna borcu 200 liraya yakındır. Bu paraları Ayaşlı'ya vermek istedim, almadı. Vallahi almam. Ölen adamın hatırı yok mu? Biz fıkarayız ama gönlümüz zengindir diye bir de övündü. Ayaşlı ile kapıya kadar birlikte geldik. O eve çıktı, ben de Fahri'ye gittim. Fahri beni görünce Selime'yi sordu. Hani Selime Hanım'ı ne yaptın dedi. Gitti dedim. Gitti mi, nereye gitti? Evine, Ayvalık'a. Ben onu burada sanıyordum da ziyaretine gidelim diyecektim. Selime Hanım iyi akıllı kızdı, ben sevdim. Kendisine gitme dedim, çünkü orada da kimsesi yok. Hiç olmazsa birkaç gün kal diye söyledim, dinlemedi. Desene, bizim Halit'in işi suya düştü. O zavallı hazırlanıyordu. Kızı kendisinden resmen isteyecekti. Şimdi duyarsa arkasından gitmeye kalkar. Eh, aşığa Bağdat yakın. Seni bugün gene pek yorgun görüyorum. Bu ölüm seni çok hırpaladı. Bankadan birkaç gün izin alsan da dinlensen. Birkaç gün sonra düzelirim, korkma. Beni gönül üzüntüsü yorar, bu kılığa sokar. Beni bankanın işi yormaz. İnanırım ama dinlenmek sana iyi gelir. Bakalım, bir sırası düşerse izin de alırız. 28. Hüseyin Bey'den kalan odayı tutan fotoğrafçılar, Abdülkerim'in çocuğunun ağlamasından bezmiş, Ayaşlı'ya haber yollamışlar. Sonra da kendileri gelip söylemişler. Günün birinde de bavullarını alınca gitmişler. Ayaşlı bu fotoğrafçıların gitmesinden tutturup Abdülkerim'e söylenebilirdi. Odanın kirasını da isterdi. Hiç sesini çıkarmadı. Ziynetten anladığıma göre Ayaşlı Hasan Bey'den kalan odayı da Abdülkerim'e vermek ve bu oda için para da istememek fikrindeymiş. İffet Hanım'la hastanede böyle konuşmuşlar.